Ayrım 23, Havaalanı, Arthur Hailey, sayfa 253. 12. Kısım. Şef hostes Gwen Megan, öncelikle küçük yaşta çocukları bulunan aileleri uçağa bindirirken hareket etmek üzere olduklarını duydu. Kaptan pilot Harris'i uyarmak için daili telefondan faydalandı, sonra yolcu kalabalığını karşılamak üzere merdivenin başına dönüp orada durdu. Koşarak gelen Demarest aceleyle yukarı çıktı, pilot yerine geçti ve kapıyı ardından kapadı. İkinci pilot Cy Jordan'ın yardımıyla Harris uçuştan önceki ilk incelemelere başlamıştı. "Haydi," dedi Demarest. Genellikle baş pilota ayrılan sağdaki koltuğa yerleşti ve üzerine kontrol listesinin iliştirildiği tahtayı aldı. Jordan pilot yerinin dibindeki koltuğuna geçti. Polis şefi Ned Ordway, büyük hale bakan ufak odasındayken iki sefer sayılı uçağın hareket etmek üzere olduğunu duydu. Aslında bu bildiriyi tek kulakla duydu. Öbürü havaalanı komiserliğinde görevli çavuşun raporunu dinlemek için ahizeye yapışmıştı. Bir devriye arabasından gelen radyo mesajına bakılırsa, özel arabaların meydana getirdiği büyük bir dalga Lincoln International'ın ağzına kadar dolu park yerlerine akın ediyordu. Kısa sürede bir soruşturma dörder beşer kişilik otomobil yolcularının hepsinin uçak gürültülerine karşı gösteri yapmak üzere Meadwood'dan geldiklerini ortaya koymuştu. Teğmen'in istediği takviye polisler yoldaydı. Teğmen Ordway'in odasının 150 metre kadar ilerisinde San Diego'dan gelen sevimli ihtiyar Mrs. Ada Quonset, Trans Amerika şirketinin genç memuru Peter Cockley ile gevezelik ediyordu. Bildiriyi duyunca dikkatle dinlemek için sustu. Mrs. Quonset 1,5 saatten beri ölen kocasının gerçekten olağanüstü sayılacak niteliklerine, ancak eski İngiltere kraliçesi Victoria'nın kocası Prince Albert'tan söz ederken kullanabileceği deyimlerle anlatıyordu. "Çok tatlı, çok zeki, üstelik çok da yakışıklı bir adamdı. Tanıştığımızda pek genç sayılmazdı ama 20 yıl önce sizin gibi olduğundan eminim. Ona gerçekten çok benziyorsunuz." Cockley aptal aptal gülümsemekle yetiniyordu. Mrs. Quonset'in bitmez tükenmez gevezeliği, daha doğrusu monoloğu onu sıkmaya, uykusunu getirmeye başlamıştı. Esnememek için kendini güç tutup aptalca bir role çıkarıldığını düşündü. Büyük annesi olabilecek yaşta zararsız bir ihtiyar dilinin gardiyanı rolü. Aksi gibi Mrs. Quonset'in bineceği Los Angeles uçağı fırtına yüzünden gecikmişti. Yoksa bu gülünç angaryanın bir saat önce sona ermesi gerekiyordu. Düşüncelere dalıp giden Cockley, Tanya Livingston'ın uyarısını iyiden iyi unutmuştu. "Dikkat edin," demişti Tanya, "sayısız kurnazlığı vardır." Altın postun hareketi bildirildikten sonra Mrs. Ada Quonset yeniden gevezeliğe koyulmuştu. Ama konuşmak bir yandan da düşünmesini engellemiyordu. Her şeyden önce sırtına büyük adam üniforması giydirilmiş bu yumurcaktan kurtulması gerekliydi. Delikanlı uyumak üzereydi ama bu kadar yetmiyordu. Can sıkıntısının ihmalciliğe dönüşmesini sağlamak için ne yapmalıydı acaba? Bir an önce de harekete geçmek zorundaydı artık. Mrs. Quonset kafasına koyduğu şeyi yapmaktan vazgeçmemişti. Kaçak yolculuğunu New York'a kadar uzatacaktı. Şimdiye kadar Kennedy Havaalanı yönünde hareket eden 5 uçak haber verilmişti ama her keresinde aynı sorunla, koruyucu meleğinin varlığıyla karşı karşıya kalmıştı. Şimdi Transamerika'nın Los Angeles'a kalkacak uçağından önce bir New York uçağı daha olup olmadığını düşünmekteydi. Bindirilmek istendiği Los Angeles uçağına ne pahasına olursa olsun binmeyecekti. Başvurulacak her çare o akşam Los Angeles'a dönmekten iyiydi. Ne olursa olsun. Birden aklına yeni bir şey geldi. Hiç düşünmediği bir Roma yolculuğu bile. Neden gitmesindi Roma'ya? Oraya vardığında havaalanından çıkmasına engel olabilirlerdi ama hiç değilse İtalya'ya gitmek de avunurdu. Sonunda New York'a varıp kızıyla buluştuğunda anlatacak yeni bir şey bulurdu böylece. Hele halkla ilişkilerde çalışan lanet olasıca kızıl saçlıya nanik yapma fırsatını kaçırmamalıydı. Az önce bildirilen kapı numarası kaçtı acaba? Tamam, 47 sayılı kapı. Mavi galeri D kesimi. Tabii yolcu sayısı tamam olabilir. Bu durumda kaçak yolcu için tek boş koltuk kalmayabilirdi. Her yolculukta göze alması gereken bir tehlikeydi bu. Bir de pasaport sorunu vardı. Herhalde yurt dışına çıkabilmek için bir pasaport gerekiyordu. Neyse, düşünecekti gereğini. Önemli olan orada çakılıp kalmamak, bir şey yapmaktı. Birden Mrs. Coenset buruşuk ellerini salladı. Ah tanrım diye sızlanarak beceriksizce göğsündeki düğmelerin ilkini çözdü. Sonra hafif bir inilti koyverip dantel mendilini ağzına götürdü. Meraklanan Coakley yaşlı kadının üzerineydi. Ne oluyor Mrs. Coenset, kendinizi iyi hissetmiyor musunuz? Gözleri yarı kapalı, soluk soluğa. Çok kötüyüm, korkarım diye kekeledi yaşlı kadın. ''Bari bir hasta bakıcı ya da doktor çağırmamı ister misiniz?'' Mrs. Coenset istemediğini belirtircesine birer işareti yaptı.
''Zahmet edeceğini sanmıyorum. Herhalde geçecek. Tuvalete kadar gidip yüzüme su serpeceğim. Ne olur yardım etseniz de.''
Bütün ağırlığıyla Coakley'nin koluna dayanıp ufak adımlarla tuvaletin kadınlara ayrılan bölümüne doğru ilerledi. Kapıya vardığında minnet dolu bir gülümseyişle baktı genç adamın yüzüne.
''Benim gibi yaşlı bir kadına karşı gerçekten çok iyi davrandınız. Günümüzde pek çok gencin...''
Acıyla yüzünü buruşturup sustu. Yavaş yavaş ''Adacığım'' diye düşündü. ''İşi fazla ileri götürmeyelim.
Beni bekleyeceksiniz, terk etmeyeceksiniz değil mi?''
''Söz veriyorum efendim.'' Mendilini yine ağzına bastırıp tuvalete daldı. Büyük bir şaşkınlıkla içeride 20-25 kadın bulunduğunu gördü. Hepsini dikkatle inceledikten sonra diğerleri kadar acelesi görünmeyen müdür sekreteri halli genç bir kadın yolcuyu seçti. Utana sıkıla yanına yaklaştı.
''Özür dilerim, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bana yardım edebilirseniz.''
''Memnuniyetle efendim, sizi şeye kadar götürmemi istiyorsunuz.''
''Hayır, hayır.''
Mrs. Coenset bir dayanak ararcasına lavaboya yapıştı.
''Ama bir haber verseniz, kapının önünde bir genç adam göreceksiniz. Mr. Coakley adında bir delikanlı. Sırtında Trans Amerika üniforması var. Az önce teklif etmişti de istememiştim. Şimdi gidip bir doktor getirmesini söyleseniz.''
''Hay hay efendim, gidiyorum.'' Bir dakika geçmeden genç kadın geri döndü.
''Oldu, şimdi siz?''
''Yani doktor getirmeye mi gitti demek istiyorsunuz?'' diyerek genç kadının sözünü kesti Mrs. Coenset.
''Tabii, bir saniye bile beklemeden.''
Mrs. Coenset rahat bir soluk almamak için kendini güç tuttu. Şimdi iş bu kadından kurtulmaya kalıyordu.
''Size zahmet veriyorum. Kızım beni United Airlines gişelerinin yanındaki ana kapıda bekliyorlar. Bana gösterdiğiniz yakınlığı istismar etmek istemem ama...''
''Gidip kendisini getirmemi mi istiyorsunuz? Memnuniyetle tabii ama nasıl tanıyabilirim onu?''
''Sırtında mor bir manto, başında sarı çiçekli beyaz bir şapka var. Köpeği de yanında, küçük bir fino.''
''Gerçekten onu kolayca bulacağım anlaşılıyor. Çok sürmez.''
Genç kadın gülümsedi, yürüdü gitti. Mrs. Coenset yarım dakika bekledi beklemedi, hemen çıktı dışarı. Karardı, kimse fark etmiyordu. Az ötede bir memura mavi galerinin D kesimini sordu. Oraya vardığında 47 numaralı kapıyı bulmakta güçlük çekmeyecekti. D.O. Guerrero sigorta şirketinin tezgahı önündeki kuyrukta beklerken iki sefer sayılı uçuşun haber verildiğini duydu. Önünde iki kişi kalmıştı. Poliçeleri dolduran iki küçük sekreter de bezdirici bir yavaşlıkla iş görüyorlardı. En azından 20 dakika sıra bekleyeceği anlaşılıyordu. O zamana kadar da iki sefer sayılı uçak çoktan kalkmış olacaktı. Oysa hayat sigortası yaptıramaz ve uçağa binemezse güzel tasarısı suya düşüyordu. O sıra çıkış kapısı önünde olabileceğini düşünmekteydi. Titrediğini hissediyor, ellerinin sırılsıklam olduğunu seziyordu. 20. kere saatine baktı, büyük duvar saatiyle karşılaştırdı. Uçağın kalkacağını bildirmelerinden bu yana 6 dakika geçmişti. Uçak kapılarının kapanmasından önceki son çağrı her an duyulabilirdi. Bir şey yapmalıydı artık. Dirsekleriyle kendine yol açıp tezgaha vardı. İtirazlara, öfkeli bakışlara boş verip memurelerden birine önü açık bluzuyla akıl almaz büyüklükteki göğüslerini güç gizleyen sarışına başvurdu. ''Hanımefendi, Roma'ya hareket edecek uçağımın yola çıkmak üzere bulunduğu bildirildi. Sigorta yaptırmak istiyorum ama beklemem imkansız.'' Ardındaki bir adam, ''Siz de sigortasız gidin.'' diye omurdandı. ''Gelecek sefere daha erken davranmayı öğrenirsiniz.'' Az kaldı Guerrero, ikinci bir kere uçağa binemeyeceğini söyleyecekti. Neyse ki genç kız araya girdi. ''Roma'ya mı gidiyorsunuz?'' diye sordu gülümseyerek. ''Evet, harekete haber verirler. Biliyorum, Trans Amerika'dan iki sefer sayılı uçuşu, altın post.'' Sinirliliğine rağmen Guerrero, kızın çok sevimli, çekici, şehvetli bir konuşması olduğunu fark ediyordu. Avrupalı diye düşündü, belki Macar. Kız hep aynı sevimlilikle Guerrero'nun itip kalktığı müşterilere hitap etti. ''Bu beyin gerçekten çok az zamanı var. İzin verirseniz önce kendisiyle meşgul olacağım.'' Boş yerleri doldurulacak kağıtlardan birini aldı ve yine çarpıcı gülümseyişini Guerrero'ya yöneltti. ''Önce adınız nedir?'' Yolculuk sigortası satışında Bani Vorobiov çok becerikliydi. Birleşik Amerika'ya Guerrero'nun sandığı gibi Macaristan'dan değil, Berlin duvarı yoluyla Doğu Almanya'dan gelmişti. 21 yaşında Amerika'ya vardığında önce bir hastanede koğuş ademeliği yaptı, izin günleri kahvede garsonu yapan bir arkadaşının yerine çalışıyordu. Pek seyrek olan boş zamanlarında İngilizce derslerini izlemenin, bazen uyumak, çoğu kere de rahatlamak için hastanenin iki stajyerinden biriyle yatağa girmenin yolunu da buluyordu. Genç doktorlar gösterdiği yakınlığın karşılığını göğüs büyütmeye yarayan silikon iğneleriyle veriyorlardı. O çağda göğsü bir oğlan çocuğununki kadar düzdü. Basit bir şaka diye başlayan bu iş sonunda göğüs gelişimine sınırsız olanakları üzerinde neşeli bir ortak deneyle son buldu. Gretchen'in göğüsleri akıl almaz boyutlara ulaştı. Doğaüstü bir hal almak üzereyken genç kız hastanedeki işini daha yüksek maaşlı bir başkasıyla değiştirdi de kurtuldu. Bu fırsattan faydalanıp fazlaca Alman olan küçük adını da Bunny yapıverdi. Amerikanlaşmaya karar vermişti nasılsa. Şimdi gelişinden 1,5 yıl sonra Amerikan toplumuna %100 ayak uydurmuştu. Bunny Vorobiov dans dersleri alıyor, iki diskoteğin üyeleri arasında bulunuyordu. Bankada hesabı vardı. Reader's Digest dergisine aboneydi. Taksitle dünya ansiklopedisi alıyordu. İki perukasıyla bir Volkswagen arabası vardı. Tabii doğum kontrol hapı da yutuyordu. En büyük merakı armağanlı yarışmalardı. Bu nedenle de şimdiki işini özellikle seviyordu. Gerçekten bağlı bulunduğu sigorta şirketi düzenli olarak en iyi satıcı yarışması yapmaktaydı. Bu yarışmaların sonuncusu henüz bitmemişti, o gece yarısı bitmesi gerekiyordu. Guerrero'ya çok iyi davranması da Roma'ya gittiğini öğrenmesi yüzündendi. En büyük armağanı elektrikli bir diş fırçası kazanmak için 40 sayı daha kaydetmek zorunda olduğunu biliyordu. Saatlerden beri ancak iç hatlar için yolculuk sigortası yapmıştı. Oysa primlerin çok ufak oluşu her poliçede ancak 2-3 sayı almasını sağlayabiliyordu. Deniz aşırı uçuş için 25 sayı birden kazandırarak armağanı neredeyse elinin altına getirecekti. Kalıyordu iş yolcunun kaç paralık hayat sigortası yaptıracağına ve toplamı büyük olmayan bir poliçe istediğinde şirketin koyduğu en yüksek fiyata razı edilip edilmeyeceğine. Bunny genellikle bu işi başarırdı. En tahrik edici gülüşünden yararlanması, tezgahın üzerine eğilip akıl almaz göğüslerini göstermesi yetiyor. Aklı başından giden, eli ayağı kesilen yolcu, Bunny'nin teklif ettiği paraya sigorta yaptırmayı hemen kabul ediyordu. Bunny'nin çok iyi bir satıcı oluşu boşuna değildi. Guerrero adını söylediğinde Bani sordu.
Nasıl bir sigorta yaptırmak istiyorsunuz efendim? Kaç paralık olsun?
75 bin dolarlık bir hayat sigortası. 75 bin dolar lafı ağzından çıkar çıkmaz Guerrero dehşete düştüğünü hissetti. Ağzı kupkuru, gövdesi tel içinde, sözlerinin pek önemsiz olmakla birlikte kuyrukta bekleyen kişilerin şüphelerini uyandırdığından emindi. Heyecanını dışarı vurmamak için bir sigara yaktı. Eli öylesine titriyordu ki bu işi başarması epey güç oldu. Neyse, kağıttaki sigortayı kütüphanesini doldurmak üzere bulunan genç kız durumunu fark etmeyecek kadar meşguldü.
$2.50 ödeyeceksiniz dedi genç kız. Bakın pek büyük bir şey değil bu.
Bunny henüz parayı yazmamıştı. Başını kaldırıp müşteriye doğru eğildi. Beklediği gibi iyice ortaya çıkan göğüslerinin büyülediği müşteri bakışları dekoltesine yöneltmişti. Bütün erkekler Bunny'nin göğüslerine bakıyorlardı. Bazıları bu göğüslere dokunma eğilimine güçlükle karşı koyar gibiydiler. Yine de onlardan değildi bu müşteri. Çok utangaç, çok çekingen bir adamdı. Pek büyük değil mi diye kekeledi Guerrero. Ben bundan fazlasının yaptırılmadığını sanıyordum. Bunny bile sinirliliğinin farkına varıyordu artık. Herhalde adam uçağı kaçırma korkusu içindeydi. Genç kadının gülüşü daha da ısrarlı bir hal aldı.
Hiç de değil bayım. 300 bin dolara kadar sigorta yaptırabilirsiniz. Yolcuların birçoğu hayat sigortalarını bu para üzerinden yaptırıyor. Üstelik primi de sadece 10 dolar. Böylesine büyük bir güvenliğe karşı gerçekten az bir para.
10 dolar mı dediniz?
Evet efendim, 300 bin dolarlık hayat sigortası için 10 dolar.
Kendi kendine kızan Guerrero, benim bundan hiç haberim yoktu diye düşündü. Havaalanında 75 bin dolardan fazla sigorta yapılmadığını sanmıştı hep. Bu bilgiyi de aylar önce başka bir havaalanından aldığı, doldurulmak üzere hazırlanmış kağıttan edinmişti. Şimdi hatırlıyordu. Boş kağıt otomatik makinelerin birinden çıkmıştı. Sigorta şubelerinde satılanların çok daha yüksek olabilecekleri aklına gelmemişti bir de. 300 bin dolar. Büyük mutluluk içinde haklısınız dedi. Mümkünse.
Demek 300 bin dolarlık istiyorsunuz Mr. Guerrero diye sordu.
Bunny sevinçten uçarak. Kabul etmek üzere bulunan Guerrero az kaldı acı bir kahkaha koyveriyordu. Gerçekten kaderin bir cilvesiydi. Üzerinde 10 dolar yoktu herhalde. Durun bir saniye dedi ve ceplerini karıştırıp bulabildiği bütün paraları çıkarmaya koyuldu. Arkasından itiraz sesleri yükseliyordu. Sonunda 4 dolar 60 sent toplayabildi. Daha fazla parası olduğunu sanmıştı. Bilete ödediği para İnez'in yüzüğü karşılığında rehinciden aldıklarının tümünü tüketmemiş olmalıydı. Bir takım masraflar yapmıştı tabii. Birkaç kere yemek yemiş, 2-3 metro bileti almış, havaalanına otobüsle gelmişti. Sigorta için 2,5 dolar gerektiğini bildiğinden bu parayı ayrı bir cepte saklamıştı. Kalanı düşünmemişti bir de. Uçağa bindikten sonra para onu asla ilgilendirmeyecekti.
''Paranız yoksa çek de kabul edebilirim.'' dedi Bunny.
''Çek defterimi evde unuttum.'' Bir yalan daha atmıştı. Çek defteri üzerindeydi ama çek karşılıksız olduğundan sigorta da kendiliğinden hükümsüz kalacaktı.
''Belki üzerinizde liret vardır Mr. Guerrero. Resmi borsa üzerinden değiştirebilirim size.''
Üzerimde İtalyan parası da yok diye umurdandı. Kendi kendini tokatlayabilirdi. Trans Amerika şubesine bavulsuz başvurmuştu. Şimdi birçok tanık karşısında parası olmadığı, ne doları ne de lireti bulunduğunu söylüyordu hem de Roma'ya gitmek için. Uçağın Roma'ya varamayacağını yüksek sesle açıklamaktan farkı yoktu bunun. Kendisinden başka kimsenin iki olay, şirket şubesiyle burada geçen arasında ilişki kuramayacağını düşünüp toparlandı. İlişkiyi çok daha sonra kuracaklar, o zaman da bunun hiç önemi kalmayacaktı. Büyük bir şaşkınlıkla ikinci gaftan sonra iyimserliğinin geri gelir gibi olduğunu gördü. Alelacele birkaç bozukluk daha çıkardı, sonra bir mucize sonucu cebinin sökük astarı arasında bir 5 dolar keşfetti. Zafer kazanmışçasına işte dedi yetecek kadar param var. Şimdi Bani Vorobyov davranışlarını şüpheli buluyordu. Bu garip müşterinin istediği 300 bin dolarlık hayat sigortasını hazırlayacak yerde düşünmeye çalışıyordu. Adam ceplerini karıştırırken onu yeterince inceleyecek zamanı bulmuştu. Tabii adamın beş parasız deniz aşırı yolculuğa çıkması çok garipti. Yine de yalnız kendisini ilgilendirirdi bu durum. Belki kişisel nedenleri vardı. Genç kadını asıl ürküten adamın bakışlarıydı. Bir çeşit delilik, umutsuzluk okuyordu bu bakışlarda. Bani Vorobyov'un çok iyi bildiği bir bakıştı bu. Üstelik şirket yönetmeliği de çok açıktı. Yolculuk sigortası yaptırmak isteyen adam normal görünüşlü değilse, çok heyecanlı ya da sadece sarhoşsa, durumu uçağıyla yolculuk edeceği şirkete bildirmek zorunluydu. Bani içinde çözülmesi gereken bir bilmece vardı şimdi. Bu adam şüpheliler sınıfına giriyor muydu, girmiyor muydu yoksa? Pek emin değildi. Genç kadın şimdiye kadar kimseye haber vermemişti ama arkadaşlarından biri bunu yapmış ve az sonra dengesiz görülen yolcunun yeni doğuran karısının başucuna bir an önce koşmak için sabırsızlanan bir uçak şirketi genel müdür yardımcısı olduğu anlaşılmıştı. Zavallı kızın başına bitmek tükenmek bilmez işler gelmişti sonra. Kararsızlığını gizlemek amacıyla Bani müşterinin tezgaha dizdiği paraları dikkatle saydı. Acaba arkadaşı bir şeyin farkına varmış mıydı? Görünürde hayır. Yarışma için yeni sayılar kaydettiğine memnun, habire kağıt dolduruyordu. Sonunda geçmişin anıları Bani'nin şüphelerini sildi süpürdü. Avrupa'da asla meraklı olmamayı, soru sormaktan uzak durmayı öğrenmişti. Bir kez daha bu eski ilkeye uyacaktı. Doğrusu istenirse elektrikli diş fırçasını kazanma umudu da vardı işin içinde. Dolma kalemini yeniden eline aldı. D.O. Guerrero adına 300 bin dolarlık bir sigorta poliçesi hazırladı. Acele çıkış kapısına yönelen Guerrero elindeki kağıdı karısı Inez'in adresine postaladı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 264.